Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz hocamla birlikte. Bunlardan ilki İdlib. İdlib'i konuşacağız. İdlib'de tansiyon dorukta. Amerika Birleşik Devletleri üstlerinde askeri hareketlilik var. Ruslar Akdeniz'de tatbikata hazırlanıyor. Tatbikat yapmak istiyorlar. İran Suriye'deki varlığını büyütme gayretinde. Terör örgütlerinin ise İdlib üzerinde ayrı hesapları var. İdlib'in önemi ne? Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığı ne ifade ediyor? Bu süreçte hangi adımlar atılacak? Bunları müzakere edeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de MHP'nin seçimlerden önce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden sonra da zaman zaman tekrar ettiği, gündeme getirdiği af tartışması var. Bu af tartışmalarını değerlendireceğiz. MHP'nin buradaki niyeti ne olabilir, amacı ne olabilir? Karşılığı nedir bu af tartışmalarının ya da affın? Geçmişte çıkan genel aflar, bunların toplumda ne tür karşılıkları oldu? Bunlara da hem sosyolojik bir perspektiften hem de hukuki nasıl bir netice doğurur? Biz hukukçu değiliz ama hocam en nihayetinde
adalet üzerinden
diyelim.
Kamuoyu vicdanında nasıl bir
adalet
algısına yol açar?
Kamuoyu vicdanında nasıl bir karşılık bulur? İnsanlar bunu nasıl algılıyor? Adalet açısından da bu bir adaletin yerine getirilmesi midir? Bir hak tevzi midir? Yoksa hak gaspı mıdır? Bunları konuşacağız. Programımıza İdlib'le başlayalım. Hocam İdlib Suriye'de süren yaklaşık 8 yıl oldu iç savaşta. Gelinen noktada İdlib'de düğümlenmiş durumda. Neredeyse Suriye'nin her yerinde DAEŞ'la, YPG, PKK'yla, Suriyeli güçlerle, devlet güçleriyle, muhaliflerle birçok çatışma yaşandı. Ama en son gelinen noktada İdlib'de düğümlenmiş durumda. El-Kaide'den ayrılan
Tahrir-i Şam
burada bir etkinliği söz konusu. Özgür Suriye ve diğer ılımlı muhaliflerden de burada gruplar olduğu söyleniyor. Yine Esed rejiminin son bir yıldır Doğu Guta, Şam'ın diğer bölgeleri, Hama ve diğer bölgelerden püskürttüğü muhalifler de İdlib'de. Biz de 2016'dan sonra orada 12 gözlem yeri kurduk. Askerimiz şu an orada nöbet tutuyor. Gözlem yerleri var. Tabii bu göçle birlikte orada bir meşhur mülteci kampı var. Atme kampı deniliyor. Başlangıçta sadece 10 bin kişi varken şu an 1 milyon mülteciye ulaşmış durumda. Ülkelerin farklı hesapları var. Rusya buraya müdahale etmek istiyor. El-Kaide'den dolayı. Ve El-Kaide'nin bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiği iddia ediliyor. İran'ın burada bir nüfuz arayışı var. İsrail, İran buradan çıksın, İran etkisi kırılsın Suriye'de. Gerekirse biz Esed güçleriyle, Esed rejimiyle devam ederiz diyor. Sanki İdlib hem hocam problemlerin gerçekten düğümlendiği bir yer, hem de son hesaplaşmaların yapılması için de büyük bir bahaneye meydan olan bir yere benziyor. Ne dersiniz, hem Suriye iç savaşının hocam bugüne kadar geldiği, bu 8 yıllık, yaklaşık 7,5-8 yıldır süren bu süreçte geldiği noktayı özetlersek, İdlib bu manada ne ifade ediyor?
Evet. Şimdi tabii başlangıçtan itibaren, yani bu Suriye iç savaşı başladığı döneme kısaca bakarsak, orada Esed rejimine karşı ciddi bir muhalefet vardı ve bu muhalefet etrafında örgütlenen birçok yapılar vardı. Türkiye'de bunlar içinde özellikle meşru olan muhalefete destek veriyordu ve onların aynı zamanda sivilleri korumaya çalışıyordu. Bunu işte Halep'te de yaptı, Doğu Guta'da da yaptı. Afrin'de bunu yapıyor. Afrin daha çok PYD, PKK denklemine ilişkili bir bölgeydi ama İdlib öyle değil. PKK ve PYD denkleminde Suriye rejimi biraz sorunu kendi açısından çözmüş gibi onlarla görüşmeler yapıyor. İşte Dışişleri Bakanlığı daha dün Suriye'nin Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Biz işte onlarla görüşüyoruz. Ama öyle federalizm gibi şeylerle de ülkemizi parçalatma istiyor. Amerika'da sanki o PYD PKK'yı Suriye rejimiyle anlaşmaya ikna etmiş gibi, zorlamış gibi. Rusya'da öyle.
Evet.
Şimdi burada Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhalifler kalmış Esed rejimine karşı mücadele eden. Biz burada aslında Esed rejimi değil de burada Rusya diye algılamamız gerekiyor. Yani
evet.
Artık Esed rejimi çok gölgede kalan bir şey. Suriye'de ciddi anlamda hakim olan, gücü elinde tutan Rusya'dır. Yani biz aslında Rusya'nın 180 küsur özerk bölgesi var. Yeni bir özerk bölge de buna kattığını söyleyebiliriz yani.
Yani Suriye biz orada o zaman Rusya'yla muhatap oluyoruz.
Yani böyle bir şey var. Yani evet. Artık Rusya'nın yeni bir özerk bölgesi var. Bunun adı da Suriye. Yani Suriye özerk bölgesi aslında.
Evet.
Açıkçası. Dolayısıyla Rusya en çok oraya yerleşiyor. Bize orada PKK, PYD bizim açımızdan büyük bir tehditti. Afrin'de bu tehdidi belli ölçülerde Türkiye tasfiye etti. Ve Amerika ile bu konuda işte görüşmeler yapıyor. Amerika özellikle PYD, PKK'yı güya işte IŞİD'e, El-Kaide'ye karşı mücadele etmek için destekliyordu. Ama son gelişmeler El-Kaide ve IŞİD ciddi anlamda tasfiye edilmiş ve dolayısıyla artık Amerika da aslında orada Rusya ile anlaşacağı gözüküyor. Çünkü Rusya işte Akdeniz'de büyük bir şey yapıyor. Şimdi hazırlık yapıyor, tatbikat yapacak. İsrail özellikle İran'ın bölgesel durumuna dikkat çekiyor ve yine Liberman'ın açıklamaları var. Diyor ki biz diyor Suriye'de de İran'ın ne yaptıklarını takip ediyoruz, müdahale ediyoruz ama onunla kalmayacağız. İran'ın Suriye dışındaki merkezlerine de örgütlenmelerine de gerektiğinde müdahale edeceğiz.
Hizbullah başta olmak
üzere. Dolayısıyla çok çoklu bir denklemle karşılaşıyoruz burada. Türkiye açısından baktığımızda da yani 3,5-4 milyon civarında İdlib'de sivil insanlar var. Türkiye'nin oranın güvenliğini sağlamaya yönelik gözetleme merkezleri, kuleleri var. Ama bunun sınırlarında da öteden beri Rusya'nın askerleri ve Esed'in askerleri vardı. Şimdi Türkiye bu sivillere sahip çıkmak istiyor. Yani daha doğrusu bu sivillerin mağdur olmasını istemiyor. Türkiye'nin beraber olduğu ve muhalefet var. Aynı zamanda o muhalefetin Türkiye'den beklentileri var.
Evet.
Türkiye onların da korumak istiyor. Türkiye'de yapılan son açıklamalara baktığımız zaman bu gözetleme kulelerine sığınanları Türkiye koruyacak. Bunlara yönelik herhangi bir müdahale olduğu zaman Türkiye buna cevap verecek diyor. Allah korusun, hakikaten tam ateşin ortasındayız. Burada Suriye rejimi, Rusya ve Türkiye'nin karşı karşıya gelme durumu var. Fakat öte yandan umut verici bir şey de var. O da önümüzdeki günlerde işte İran, Rusya ve Türkiye'nin bu konuyla ilgili cumhurbaşkanları, başkanlar düzeyinde bir toplantı yapacağı.
7 Eylül'de hocam.
Evet, 7 Eylül'de. Evet. Ya yani 1-2 gün sonra.
Evet.
Bu inşallah bu sorun burada çözülür. Tabii Türkiye gözüken şu, mülteciler konusunda en büyük yükü üstlenen ülke oldu, sırtlanan ülke oldu. Bugün iç muhalefette bu Türkiye aleyhine dönmeye başlıyor. AK Parti iktidarı aleyhine, AK Parti aleyhine dönmeye başlıyor. Dolayısıyla bu mültecilerin yenisinin bunlara eklenmesi bizim için çok daha büyük bir yük demek. 3,5 milyondan bahsediliyor.
Evet, evet.
Türkiye de bunun farkında. Aslında epey uzun süredir Türkiye bu mültecilerin yerleşimi, bakımı konusunda Suriye topraklarında altyapının oluşturulmasını söylüyor. Bu önemli bir proje aslında. Bu hem Türkiye bu mültecilerden daha az olumsuz yönden etkilenmesi sağlayacak bir proje. Hem de mülteciler açısından kendi topraklarında yaşamaları önemli bir şey. Bunun tabii güvenliğinin sağlanması lazım. Esed rejimi burayı ele geçirdiği zaman veya İdlib'deki insanlar diyorlar ki burası bizim toprağımız. Bu toprak sizin tamam da ama orada yaşayan insanlar 3 milyon insan, yani dünyada birçok devletin nüfus var ve 3 milyon değil yani. Bahreyn gibi, Kuveyt gibi, Katar gibi, Birleşik Arap Emiratı gibi. Bu insanların kendilerini güvende hissetmesi önemli. Dolayısıyla uluslararası aslında gözetimde bu mültecilerin güvenliğini sağlayacak, denetimini sağlayacak yerleşim yerlerinin burada yapılması çok önemli bir çözüm.
Yani Türkiye'de daha önce defaatle dile getirdiği evet, tampon bölgeler evet, değil mi hocam?
Tabii.
Ya da tampon bölge burası olabilir.
Olabilir yani.
Fiilen bu açıdan, de defakto olarak da bu gerçekleşmiş durumda.
Bu gerçekleşmiş durumda. Bu sağlanırsa ve buna izin verilirse, yani Esad rejiminin de diyelim taraflarının içinde olduğu Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye, bunlar burayı tarafsız bir heyet olarak gözetlesinler, mültecilerin güvenliğini sağlasınlar. Bu belli ölçüde bence önemli bir çözüm olabilir. Türkiye'nin de başı ağrımaz o zaman. Türkiye'de oradaki insanların beklentilerine belli ölçüde cevap vermiş olur. Sonuçta Türkiye büyük bir devlet, önemli bir orduya sahip. Ama orada Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var, İsrail var. Dolayısıyla bunlarla beraber ortaya çıkan bir denklem söz konusu. Orada 3 milyon insan var ama Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu, kendi nüfusu 80 milyon. Dolayısıyla kendi milli çıkarlarını da düşünmek zorunda Türkiye. Daha rasyonel bir siyasi tutum geliştirmeli Türkiye. Yani böyle sadece kahramanlık türküleriyle hareket etmek akıllıca bir şey değil açıkçası. Böyle davrandığına da inanmıyorum zaten ben. Yani sonuçta bir devlet aklı vardır elbette ve bu devlet aklı Türkiye'nin çıkarları, aynı zamanda oradaki insanların mağduriyetlerini dikkate alarak bunları uzlaştıracak bir politika geliştirebilir.
Hocam, Türkiye'ye karşı baştan beri bu Suriye savaşında diplomasiyi yeterince kullanmadığı, hatta eski Dışişleri Bakanımız, bundan önceki başbakan, son başbakandan önceki başbakanımız Ahmet evet, Davutoğlu Bey de bu konuda çok eleştirilmişti. Yani evet, hamasi nutuklarla, teorik evet, ideallerle bu iş gerçekleştirildi. Çok diplomasi yürütülmedi denmişti. Sanki Türkiye özellikle İdlib üzerinde iyi bir diplomasi yürütüyor. Yani Rusya'yla, evet, İran'la bu diplomasiyi yürütüyor ve daha akıllıca adımlar atıyor. Ne dersiniz?
Bence de yani Türkiye çok yönlü görüşmeler yapıyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun son bir ayda yaptığı görüşmelere baktığımız zaman bunu açıkça anlayabiliyoruz. Yani hem Rusya ile görüşmeler,
Milli Savunma Bakanı da dahil
Milli
buna.
Milli Savunma Bakanı aynen öyle. Bu görüşmelerde hem Amerika Birleşik Devletleri ile bu görüşmelerin yapıldığını, hem Rusya ile yapıldığını, hem İran'la yapıldığını. Dolayısıyla o denklemde yer alan kim varsa onlarla görüşerek adımlar atıldığı gözüküyor. Doğru olan da budur aslında. Yani şimdi genel görüntüde efendim Amerikan emperyalizmi var burada. Amerikan üsleri var. Her şeyi Amerika karıştırıyor. Amerika sadece görülerek ve ona hücumlar yapılarak, dışlanarak sorunun çözüleceği gibi bir algı üretiliyor. Bu biraz Rusçuluk, içinde Rusçuluk taşıyan bir algı. Çünkü tamamıyla böyle değil, eksik bir okuma. Orada Amerika Birleşik Devletleri, evet, bizim bize yönelen terörü destekleyen tutumları var. Yani PYD ve PKK'yı. Ama aynı zamanda Suriye'de asıl hakim olan güç Amerika Birleşik Devletleri değil, Rusya'dır. Yani Esed kiminle beraber, o resimleri, fotoğrafları hatırlayalım, değil mi? Albay geç bu tarafa diyor, Putin'le evet, görüşmelerinde evet, sınırlarını bil diyor. Dolayısıyla Suriye'ye genel manada hükmeden ABD değil, genel manada şu an hükmeden Rusya.
Rusya.
Ama Putin'de tabii her devlet başkanı kendi ülkesinin çıkarlarını düşünür. Ama Putin Trump gibi aptal bir adam değil açıkçası. Putin daha aklı başında bir adam. Onu da söylemek gerekiyor. Daha kendi çıkarlarını rasyonel bir biçimde ortaya koyan bir adam. Trump öyle değil yani. Rasyonalite diye bir şey yok. Dün bir şey söylüyor, bugün başka bir şey, yarın başka bir şey söyleyebiliyor. O nedenle Amerika'daki insanlar bile Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti bile bıkmış durumda. Ciddi tepkiler ortaya koyuyorlar. Evet. Yani oradan gelen ciddi problemler var.
En gizli diplomasi masalarında söylenilecek sözleri tweet atıyor.
Tweet atarak söylüyor. Evet. Bir devlet geleneğinden, bir bürokrasi geleneğinden çıkmamış. Yani devlet dediğimiz şey bütün tarih boyunca en önemli ayaklarından birisi, devlet dediğimiz şeyin en önemli ayaklarından birisi bürokrasidir.
Evet.
Yani bürokrasi,
diplomasi,
diplomasi, strateji, yani orada bir usup kazanılır, orada bir tavır kazanılır. Bu Trump'da yok, çünkü Trump emlakçı bir adam, hiç bürokraside falan durmamış, yaşamamış, yetişmemiş yani.
Dost kazanma derdi
böyle bir geleneği yok.
Evet, evet. Hocam, burada bir kirli savaşın olduğu aşikar en baştan beri. Şöyle bir şey de var, çok ilginç bu. Hani Rusya kendisi için tehdidi bu İdlib'deki El-Kaide unsurları olarak görüyor.
Evet.
Ve bu terör örgütünü de koruyan tarafın ABD olduğunu vurguluyor.
Evet.
Bu çok ilginç değil mi? Yani biz bir 11 Eylül travması atlattı Amerika.
Evet.
Yani geriye doğru okuduğumuz zaman El-Kaide ile ilişkisini, yani onu bahane ederek Afganistan'ı işgal etti.
Irak'ı
işgal etti. Bizim bu bölgeyi karıştırdı.
Aynen.
Ama şimdi en büyük rakibi, Soğuk Savaş bitmiş olsa da hala dünyada, değil mi hocam? Yani Çin sonradan aktör olarak ortaya çıktı ama Ruslar Amerikalıların hala en büyük rakibi. Ve böyle bir şeyle itham ediyor. Yani burada El-Kaide militanları kimyasal silah kullanacak. El-Kaide'yi de destekleyen burada Amerika diyor. Amerika Afganistan'da yıllarca, Irak'ta El-Kaide ile savaştığını iddia etti. Bu bize tanıdık geliyor.
Evet.
Rakka'da DAEŞ militanları Amerikalı askerlerin gözetiminde korunaklı bölgeye çekildi, çıkarıldı. Yani bu
şimdi orada çok şey oldu. Bir defa tabii
yani terör örgütleri aslında sadece terör örgütü değil. Bu ortaya çıkıyor değil mi?
Şimdi terör örgütleri tabii çok boyutlu yapılar. Yani bir defa bunlara ben isyan hareketleri diyorum. Başlangıçta Üsame Bin Laden, yani El-Kaide'nin kurucusuna baktığımız zaman Afganistan'da Amerika ile birlikte hareket ediyor. Çünkü zaten Amerika o dönem mücahitleri destekliyor şeye karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı.
Filmler çekildi onun
için. Ama daha sonra Üsame Bin Laden ve El-Kaide yeni bir strateji geliştiriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine düşman seçiyor ve onun önemli yerlerine hedef alıyor. Sonra Orta Doğu'ya iniyor bunlar. Oradan IŞİD'e dönüşüyor Zerkavi ile beraber. IŞİD'e dönüştüğü zaman da bir yandan Saddam'dan geri kalan askerler ve subaylar bunu destekliyor. IŞİD yeni bir yapı olarak oluşuyor. Çünkü en çok dışlananlar tamamıyla işte Sunni Araplar, aşiretler ve onlar IŞİD'e destek veriyor. IŞİD orada taraf buluyor, yükseliyor. Ama öte yandan devletler düzeyinde burada başka ilişkiler gelişiyor. Biz onları çok da bilmiyoruz. Yani sosyal bilimci olarak baktığımızda istihbarat yapıları kamuoyuna bilgiyi sadece kendi stratejilerine uygun düşecek olanları veriyorlar. Diğerlerini vermiyorlar. Şimdi El-Kaide'nin tabii önemli ölçüde yabancı savaşçı kazandığı bölgelerden birisi Rusya Federasyonu'nun egemenliği altındaki bölge. Yani Türkiye Cumhuriyetler, işte Çeçenistan, Özbekistan, Kırgızistan, buralarda yetişen insanlar, gelen insanlar var. Bundan dolayı Rusya El-Kaide ve IŞİD'i kendisine büyük bir tehdit olarak görüyor. Oraya sıçramasından çekiniyor. Temel kaygısı bu. Oradan bakıyor. Kendi durduğu yerden, kendi açısından bakıyor. Fakat öte yandan El-Kaide ve IŞİD'in de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da birçok bombalama eylemlerini yaptığını biliyoruz yani. Bu somut bir şey yani. O açıdan Amerika açısından da büyük bir tehdit bunlar. Fakat Rusya'nın görmediği şöyle bir şey var. Esed rejimi bizzat terör faaliyetlerini yaptı. Mesela işte birçok yerde bombalı saldırılarda bulundu, insanları katletti. Rejimin askerlerini girip çıktıktan sonraki, yani bir bölgeye giriyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. çıkıyorlar. Ondan sonra arkasından İran'ın milisleri Haçlı Şabi giriyor. Haçlı Şabi de her çeşit illegal katliamları yapıyor. Şimdi Rusya'nın görmediği bu. ABD'nin görmediği de şu. PYD ve PKK'yı yanına alıyor. İşte tırlar dolusu silahlarla donatıyor. Türkiye'nin topraklarına bunlar saldırtıyor. Değil mi? Yani çukur siyaseti falan birden bambaşka bir Türkiye'nin hiç bilmediği, görmediği şey nereden geldi yani?
Evet.
Onlar geliyor. Ondan sonra o ve Amerika'da bu bunu görmüyor. Ve o da sadece El-Kaide ve IŞİD diyor. Dolayısıyla bu ABD'de aslında Rusya'da da ikisi bizim bölgemize, topraklarımıza saldıran büyük iki emperyalist güç yani. Bir defa bizim aydınlar olarak, bu bölgenin insanları olarak, yurttaşları olarak, Müslümanlar olarak bunu görmemiz gerekiyor. ABD'de, Rusya'da bu bölgede iki büyük emperyalist ve kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar.
Evet.
Bunlar terör örgütlerini de destekliyorlar, örgütlüyorlar. İsyanları da kışkırtıyorlar. Baştaki diktatörleri de destekliyorlar. Bölgede İslam kendi içinde savaşsın. Müslümanlar birbirini yesin. Çünkü Orta Asya'da da ciddi bir Müslüman nüfus var yani. Evet. Türkler hepsi Müslüman yani orada, değil mi?
Evet.
Türk Cumhuriyetleri dediğimiz şeyler. 20 milyon nüfus var Rusya'da yani.
Evet.
Büyük bir nüfus. Avrupa açısından da buradaki enerji kaynaklarına Rusya hakim değil, Avrupa ve Amerika hakim. Yani %60 civarında dünyanın enerji kaynaklarından %60 civarında buradan onlara gidiyor.
Evet.
Burayı denetliyorlar. Dolayısıyla bu düzeni değiştirecek siyasi gelişmelere engel olmaya çalışıyorlar. Türkiye bu düzenin değişmesini vaat eden meşru bir siyasettir. El-Kaide meşru değil, terör örgütü, değiştirmek istiyor. IŞİD terör örgütü, meşru değil, değiştirmek istiyor. Efendim ondan sonra
PKK, YPG,
Haçlı Şabi değiştirmek istiyor, bu düzeni meşru değil.
Evet.
Ondan sonra Tahrir-i Şam aynı şekilde öyle.
PKK'ya en da Rusya, bu manada öyle bakabiliriz değil mi hocam?
Tabii PKK da mevcut düzeni değiştirmek evet istiyor kendi açısından. Dolayısıyla ama öte yandan Muhammed Bin Selman mevcut diktatörünün yürümesini istiyor. Esad mevcut diktatörünün yürümesini istiyor. Bak Irak da değişiyor şimdi. Irak'ta da yani güzel bir şeyler oluyor şimdi yeni dönemde.
İran'la kendi aralarında dinar kullanılması üzerine anlaşma yaptılar ticarette.
Yani dolayısıyla burada bölgesel haksız düzenin değişmesini isteyip de isyancı olmayan,
meşru siyaset güden,
demokrasiyle yönetilen,
devlet geleneği olan,
Orta Doğu'da en önemli ordusu olan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti.
Evet.
Ve Erdoğan liderliği bunu görüyor, bunu vurguluyor Arap Baharı'ndan bu yana. Dolayısıyla Erdoğan o isyancılardan daha fazla tehlikeli görülüyor.
Evet.
Böyle bir gerçeklik var.
Evet.
Yani bakın Elif Şafak yeni bir makale yazdı, yayınladı. Türkiye'nin çok büyük romancılarından birisi.
İngilizlere şikayet ediyor.
Orada diyor ki yani bütün şeye yani Avrupa, dünya kamuoyuna evet, Erdoğan ultra milliyetçi ve fundamentalist İslamcı diyor. Avrupa'nın tehdit gördüğü en önemli iki akım: ultra milliyetçilik, fundamentalist İslam. Erdoğan'ı böyle tanımlıyorlar bakın. IŞİD ve diğerlerini neyle tanımlıyorlardı? Aynı şeylerle
aynı
tanımlıyorlar.
Şeyleri, fundamentalist
evet
diyorlardı.
Sen meşru bir cumhurbaşkanını kalkıp İslam fundamentalist diye tanımlıyorsun. Nedeni de dediğim gibi bu bölgesel siyasal denklemi değiştirme liderliğini Erdoğan gündeme getiriyor. Türkiye gündeme getiriyor bundan dolayı.
Evet.
Ama Türkiye'nin de tabii bu yeni İdlib meselesinde hakikaten durumu kolay değil. Durumumuz kolay değil. Ama Allah'ın izniyle bunlar da aşılacak ve Türkiye hep dediğimiz gibi yapıcı umut olmaya devam edecek.
İnşallah hocam. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde İdlib'i konuştuk. İdlib'de neler oluyor? Türkiye'nin tavrı ne anlama geliyor? Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ne amaçla, hangi gayelerle burada hareket ediyor? Bölgenin geleceği üzerine konuştuk, değerlendirmelerimizi yaptık. Programımızın ikinci bölümünde affı tartışacağız. Bildiğiniz gibi MHP'nin seçim vaatleri arasında yer alıyordu af. Kader mahkumlarının, bu ilginç bir tabir hocam, kader mahkumlarının affını öngören kanun teklifi hazırladıklarında ve bu teklifin 8-9 madde içerdiğini ve sona gelindiğini duyduk bu son günlerde. 8 maddeden oluşuyor bu teklif. Affın diyor MHP'liler hocam, kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleriyle çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi. Bunu özellikle vurguluyorlar. Devlet Bahçeli de bunu vurguluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu konuda bir çalışma yapıyor. Partinin hukukçularından oluşan bir heyet oluşturdular ve teklifin taslağını da tamamlamışlar Fethi Yıldızlar. Tabii burada toplumsal mutabakat ne olacak hocam?
Evet.
Bir soru bu. İnsanların çünkü vicdanını yaralayan da bir şey. Birçok tartışma var bu konuda. Devlet kimleri affedebilir? Kendisine karşı işlenilen suçlarla şahıslara karşı, vatandaşlara karşı işlenen suçları devletin affetme hakkı var mı diye hukukçular bunları tartışıyor. Biz biraz aslında bugün bu toplumsal mutabakatı konuşabiliriz. Evet. İlginç bir şey söyledi hocam bu Fethi Yıldız. Diyor ki kader mahkumlarını topluma kazandırmak istiyoruz diyor. Ve Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini söyledi. Bu 52 affın şekil ve içeriğini incelemişler. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Bu ceza indirimlerinin toplumda bıraktığı olumlu ya da olumsuz sonuçları sosyolojik olarak incelediklerini söylüyor Fethi Yıldız.
Çok iyi.
Hatta diyor Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış. İfadesini kullandı. Ben iki af hatırlıyorum hocam. Bunlardan birisi 1999'da çıkarılmıştı bu Rahşan affı. Bir de 91'de bir af çıkarılmıştı. Mesela bu Rahşan affıyla ilgili o zaman çok konuşulmuştu. Hemen cezaevinden çıkan bazı mahkumların cinayet işledikleri, yakınlarına eziyet ettikleri, gaspların arttığı, o zaman bunlar çokça haber olmuştu. Ne dersiniz? Önce şunu sormak isterim. Tabii MHP bu af tartışmalarıyla birlikte hemen bir Alaaddin Çakıcı gündeme geldi.
Evet.
Bunları yani MHP'nin bu genel tavrını nasıl değerlendirebiliriz? Yani MHP niye böyle bir af çıkarmak istiyordur hocam?
Evet. Şimdi bence tabii bu af konusunu şahıslar üzerinde konuşmamak lazım.
Evet.
Öncelikle çünkü herkesi ilgilendiren bir durum var.
Evet.
MHP Türkiye'nin tabii önemli partilerinden birisi. Hı hı. Ve dolayısıyla Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir takım önerilerde bulunma hakkı var.
Evet. Bahçeli, ve seçim öncesi de bir vaatti
evet,
bu hocam.
Evet, seçim öncesi de kendi açısından bir vaatti. Her siyasi partinin bir takım vaatleri olabilir, önerileri olabilir, programları olabilir ve bunları gündeme getirir ve uygulamak için de mücadele eder. Bu da MHP'nin en doğal hakkı. Bahçeli 2-3 yıldan yani hatta 7 Haziran'dan bu yana Türkiye siyasetinde çok önemli belirleyici bir aktöre konuma sahip bir lider. Ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesine de ondan sonra 16 Nisan referandumun yapılmasına 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı sistemin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasında çok olumlu etkileyici katkısı oldu. Dolayısıyla Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi programların bence dikkate alınmaması bugünkü siyasi realitede pek mümkün gözükmüyor.
Evet.
Dikkate alınacak.
Alınacak.
Diye düşünüyorum.
Yani yükselen hele bir hele, şeyi var.
Bahçeli'nin
imajı
evet,
var.
Yani böyle
Bahçeli'nin
bir şey var.
MHP'nin.
Ve Bahçeli mesela hiç kimse partisi ciddi bir iç muhalefet geçirdi. Bir ayrışma yaşadı. Ama buna rağmen yine %11 oy aldı. Hiç kimse tahmin etmemişti bunu. Bugün de şimdi yeniden Bahçeli yerel yönetimlerde ittifakı gündeme getiriyor. Onu belki daha sonraki programlarda konuşacağız. Ve AK Parti de bu ittifaka aslında muhtaç, büyük şehirleri kazanmak açısından. Dolayısıyla Bahçeli'nin söylediğinin dikkate alınmaması reel politik olarak pek mümkün gözükmüyor.
Evet.
Bir defa siyaset üzerine konuşursak. Diğer toplumsal boyuta geçersek, toplum bu af konusunu nasıl algılar? Bu da önemli bir şey. Yani siyasi düzeyde diyelim AK Parti bunu kabul etti. Fakat bunu nasıl kabul edecek? Hangi boyutlarıyla kabul edecek? Bunun cevabı da AK Parti tabanının bu meseleye bakışıyla ilgilidir. AK Parti de bu talebi kendi tabanının beklentilerini, Türkiye'deki toplumun beklentilerini dikkate alarak Bahçeli'nin talebiyle bunu uzlaştırması lazım. Siyasal ustalık biraz da buradan geçiyor bence. Tümüyle artık bu af talebini yok sayması bence mümkün gözükmüyor siyasette.
Evet.
Toplum burada şuna bakar. Yani bu af niçin? Neye karşılık? Hakikaten bir şahıs için mi, bir grup için mi, bir ideoloji kesim için mi? Bir defa af gündeme getirilirken getirilme biçimin önemli. Eğer bir şahıs için, bir grup için, belli bir kesim için, ideolojik çevreler için gündeme getirilirse toplumun bu afa bakışı iyi olmaz.
Evet.
AK Parti tabanı açısından da iyi olmaz. Yine Türkiye'deki afla 52 tane dediniz. Yani Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşına baktığımız zaman neredeyse
iki senede bir af çıkmış.
Bu hakikaten iyi bir tablo değil.
Evet.
Yani bu kadar sık sık afın çıkması iyi bir şey değil. Şöyle bir algılamaya yol açar. Ya toplum nasıl olsa suç işlesem de işte af çıkıyor 5 senede bir, 6 senede bir. Biz de bundan yararlanırız ve çıkarız denir. Ve insanlar suçu daha pervasızca gerçekleştirebilirler. Bu hoş bir şey değil kesinlikle.
Zaten hocam mevcut cari sistemde de adalete karşı bir güvensizlik de var.
Güvensizlik ortaya çıkar. Eğer bu algı oluşursa adalete insanlar inanmaz.
Evet.
Oysa tam tersine insanlar ya ben suç işlersem yani ben işte
hayatım biter.
Hayatım biter, hayatım kararır, hapiste çürürüm diye bakması lazım ki
caydırıcılığı olsun.
Olsun ama cezaları. Bir takım kişilik bozukluğuna sahip olanlar, psikopatlar, akıl hastaları vesaire, onların yaptığı suçlardan onları elbette vazgeçirmeniz kolay değil.
Evet.
Bizim meselemiz onlar değil. Biz toplumun geneline bakıyoruz. Daha normal insanlara bakıyoruz. Bu açıdan da Türkiye'de hakikaten af bence de olabilir. Ama bu af uygulanırken Türkiye'de ciddi anlamda çeteleşmeler var. Bakın. Siyasi çevrelerde de çeteleşme var, ticari kesimlerde de çeteleşmeler var, akademik kesimde var, bürokraside var, sokakta var, liselerde, üniversitelerde çeteleşmeler var. Bu toplumumuzu içeriden yıkacak, çökertecek en büyük tehditlerden birisi. Bu çetelere dayalı olarak işlenen suçlar, suç örgütleri, afla birlikte bunlar dışarı çıkacaksa bunların topluma maliyeti büyük olur. Devletin devlet olmasının en büyük özelliklerinden birisi suçluya cezayı kesecek kişinin varlığın devletin ve kanunlarının olmasıdır. Küçük küçük mikro mikro devletler olursa bir devletin egemenliği altında o devletin saygınlığı da kalmaz, gücü de kalmaz, varlığı da sürekli tehlikeli olur.
Evet.
Dolayısıyla en saygın devlet, hani paralel devlet diyoruz ya.
Evet.
Bu paralel devlet FETÖ vardı ama sadece FETÖ değil. Eğer mikro çete yapıları toplum içinde, siyasi alan içinde, bürokraside olursa bunlar da küçük paralel yapılardır. Af böyle bir şeye yol vermemeli mesela. Af toplum vicdanını yaralayıcı olmamalı. O nedenle afın içeriği, sınırları, kapsadıkları, kapsayacakları çok net bir biçimde belirlenmesi lazım. Önemli. Mesela FETÖ, PKK, çocuk istismarı bunların dışında tutulmuş. Ama çete örgütleri mesela.
Evet.
Onlar da çok önemli bence. O madde bağımlılığı. Mesela madde bağımlılığı bu Sayın İçişleri Bakanımız geçen bir açıklamada bulundu. Türkiye'de en fazla içeride olan yatan kişiler dedi, madde bağımlısı olan insanlar dedi. Yani madde bağımlılığından ceza alan kimseler.
Ya da bu maddeleri satanlar.
Satanlar.
Temin edenler.
Örgütleyenler. Temin edenler. Yani daha doğrusu o.
Evet.
Dolayısıyla bakın bu çok önemli bir şey. Bu MHP'nin saydıkları arasında bu yok. Mesela AK Parti bunu da önerebilir. Dolayısıyla bence burada affı tümüyle reddetmek veya tümüyle kabul etmek yerine bu çerçevede tartışılması ve konuşulması gerekiyor. Topluma iyi anlatılması gerekiyor. Şimdi 99'da hocam, olmuş.
Evet,
dolayısıyla 19
20
yıldır
yıl.
20 yıl evet, makul bir süre. 20 yılda bir af çıkar. Zaten AK Parti de kendi yönetimi süresince hiçbir af çıkarmadı.
Evet.
Böyle bir tercihi bence makul olabilir.
Evet.
Ama bunun dediğim gibi doğru bir biçimde yapılandırılması gerekir.
Hocam bir taraftan da şöyle bir algı oluşmaz mı? Yani aslında çok affetmek adaleti de doğru tesis etmediğiniz manasına da gelmiyor mu? Yani çünkü şu şöyle de gerekçelendiriliyor. İşte içeride yetersiz delil olmasına rağmen müebbet hapis yatan insanlar var. İşte içeride adil bir yargılama neticesinde oluşmamış müebbet hapisler var.
Ama bunlar
ağırlaştırılmış hapisler var.
Subjektif şeyler biraz da. Yani sonuçta bu insanlar
yani
mahkeme
çok
sürecini yaşıyorlar. Ondan sonra yargılanıyorlar.
Biz sosyolojik
avukatları
olarak
var.
Böyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yani
şimdi,
çok af aslında adaletine güvenilmeyen bir hukuk sisteminin ürünü değil midir hocam?
Çok fazla af kesinlikle yani toplum nazarında da itibar görmez.
Ben böyle değerlendiriyorum.
Devletin de çok iyi çalışmadığını ve dolayısıyla bu sağlıklı çalışmadığı için ikide bir af çıkararak bunu gidermeye çalıştığını.
Telafi etmeye çalışıyor.
Ya da daha çok
çalışıyor.
Bundan da öte toplumdaki algıda şu olabilir. Ya ne suç işlersen işte zaten devlette belli adamlar güçlü ve onlar kendilerine af getiriyorlar. İnsanlar affediliyor.
Evet.
Hukuk devleti falan diye bir şey yok.
Yok.
Gibi
evet.
Bir inanış oluşmaya evet. Başlıyor. Bu devletin de aleyhine olur. Bu milletin de aleyhine olur. Yani bir devletin büyüklüğü adaletle var olmasıdır.
Evet.
Halkının onun iyi adaleti temsil ettiğine inanmasıdır.
Evet.
Adalet ve Kalkınma Partisi diyoruz. AK Parti'nin bir adı adalet.
Evet.
Dolayısıyla bu konuda çok daha hissiyat sahibi olması gerekiyor.
Hissiyat sahibi olması
şimdi
gerekiyor.
Şimdi af beklentisi olan toplumda başka çeşitli kesimler var. Tamam, FETÖ bu kapsama alınmasın, doğru. Ama FETÖ suçlamasıyla FETÖ ile hiçbir ilgisi olmayan iftiralardan dolayı itirafçıların kendilerini korumak için bir takım iftiraları, birbirini rakip gören insanların bir takım iftiraları ve diğer bir takım ideolojik kamplaşmalardan dolayı bir takım iftiralar. Bunlardan dolayı tutuklanan, gözaltında olan, işinden gücünden edilen insanlar var. Ve kesinlikle bu af kapsamına bence bu insanların da alınması
evet.
Gerekir.
AK Parti'nin,
zaman da çünkü evet. Bu kesimlerin büyük bir kısmı da AK Parti ve MHP'nin çevresinde olan insanlar. Milliyetçi ve muhafazakar çevreden insanlar.
Evet.
Veya bu insanların akrabaları olan insanlar. Dolayısıyla bu MHP'nin ve AK Parti'nin sosyolojisine yer alıyor bunlar.
Evet.
Yani hiçbir suçu olmadığı mahkeme tarafından ispatlanmış.
Ya da suçlu olduğu ispatlanamamış.
Suçlu olduğu ispatlanamamış. Evet, sizin suçunuz yok diye mahkeme şey vermiş. Ama bu insanlar diyelim profesör birisi ve görevine dönemiyor mesela. Böyle kamuoyu vicdanında da yaralamalara yol açan bir takım durumlar var. Bunları da kapsayacak biçimde bu af genişletilirse bence toplumda çok daha iyi bir karşılık bulabilir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.